9. ayrım, Batı hukuk kültürü. Batı hukuk kültürü içerisinde tarihsel evrimi oldukça farklı iki hukuk ailesini birbirinden ayırt etmek gerekir. Bir yanda Avrupa ve Latin Amerika'da mutlak egemen, diğer coğrafi bölgeler üzerinde ise etkili olan ve temeli Roma hukukuna dayalı bulunan soyut kavramlar ile genel ve yazılı kuralların meydana getirdiği kıta Avrupası hukuku. Diğer yanda İngiltere ve İngiliz uluslar topluluğu, John Monvealt ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da hakim olan örnek olaylar temelinde geliştirilmiş içtihatların temel alındığı Common Law, ortak hukuk, Kıta Avrupası hukuk sistemi kıta Avrupası hukukundan, Avrupa'nın ada kısmında, yani İngiltere'de değil de kıta kısmında, yani şimdiki Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Avusturya ve İsviçre ülkelerinin bulunduğu bir coğrafyada ortaya çıkıp evrilen bir hukuk sistemini anlıyoruz. Bu hukuk sisteminin başat özelliği Roma hukukunun yeniden canlandırılmasına dayalı bir hukuk biliminin ürünü olmasıdır. Ne var ki Avrupa'da Roma hukukunun etkisi yalnızca sayılan bu ülke hukuklarıyla sınırlı kalmamıştır. Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda'yı kapsayan Nordik hukuk çevresi de bir ölçüde Roma hukuku kavram ve kurumlarından etkilenmiştir. Ne var ki bu etki kıtanın diğer ülkelerindeki kadar değildir. Kıta Avrupa'sında geleneksel hukuklarla da yoğrulup önemli tedvin, codification, yasalaştırma hareketlerinden geçip günümüze ulaşan bu sistemin temelini oluşturan Roma hukukuna yakından bakalım. Roma hukuku, hukuk tarihi açısından Roma hukuku, Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 753 yılından, Doğu Roma İmparatoru Augustinianus'un 565 yılında ölümüne kadar geçen zaman içinde Roma'da ve egemenliği altındaki Akdeniz'i çevreleyen topraklarda uygulanmış olan hukuktur. Bu anlamda, bir şehir devletinden krallık, cumhuriyet ve imparatorluğa evrilen, böylece çok farklı toplumsal ilişkileri yöneten ve yaklaşık 1300 yıllık bir tarih dönemine varlığını yayan bir hukuk kültüründen söz etmiş oluyoruz. Tedvin, codification, yasalaştırma, bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğidir. 60 hukukun temel kavramları Corpus Juris Civilis, 529-1534 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru Augustinianus tarafından hazırlatılan Roma hukuku konusunda en kapsamlı külliyattır. Doğal borç ilişkisinde, alacaklı alacağını elde etmek için dava hakkına sahip değildir. Ne var ki bu durum kimi hukuki sonuçların doğumuna engel de değildir. Örneğin borçlu borcunu yerine getirirse, sonradan bunun doğal borç olduğu gerekçesiyle onu geri isteyemez. Pek çok modern hukukta kumar borcu, doğal borcun bir örneği olarak yer alır. Hukuk tarihinde Roma hukuku bir de Doğu Roma İmparatoru Augustinianus döneminde 527-565 yürürlükte olan Corpus Juris Civilis kaynaklı hukuku ifade etmekte kullanılır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun 1453'te yıkılmasına kadar geçen süredeki hukuk da Roma hukukudur. Fakat Bizans hukuku adıyla da anılır. Roma hukukunun ilkeleri Roma hukukunun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulabilecek kaynak institutiones'lerdir. Kurumlar anlamına gelen institutiones, Roma hukuku kurumlarının nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği hakkında bir başlangıç kitabıdır. Roma'da hukuk okullarında, hukuk eğitimine giriş amacıyla hazırlanmış institutiones'lerden günümüze intikal etmiş olan büyük hukukçu Gaius'un ki, Corpus Juris Civilis'te yer alan institutiones'leri de kaynaklık etmiştir. Yapıt hukuk kurum ve kavramlarını genelden özele gidecek şekilde ortaya koyar. Gaius'un institutiones i, kişiler, personae, şeyler, res ve davalar, actiones olmak üzere 3 bölümdür. Bu bölümleme, Orta Çağ'da, Pandekt hukukunda ve günümüz Roma hukuku temelli medeni hukuka ilişkin çağdaş yapıtlarda korunmuş olan bir sistematiktir. Gaius için kişiler, personae, haklara ve borçlara ehil olan hukuk öznelerini kapsayan bir kavramdı. Roma hukukunda kişi, farklı statülerle farklı hukuki kapasitelere bağlanmış kimseleri ifade eden bir kavramdır ve kökenini Yunan tiyatro sanatında, sahneye çıkanların farklı karakterleri temsil etmek amacıyla yüzlerine taktıkları maskeyi persona olarak adlandırışlarında bulur. Böylece hukuk, gerçek yaşamdaki rollerin bir sahnesi gibi düşünülmüş olmaktadır. Gaius, üç kategori insanı birbirinden ayırır. Özgür insanlar, Roma vatandaşları ve köleler, aile reisi, pater familias ve ona tabi olanlar, yabancılar ve vatandaşlar. Daha sonraki dönemlerde içerikleri başkalaşmış olsa da Roma kişiler hukuku bu üç insan kategorisi üzerinden çeşitlenmiştir. Köle. Roma'da köle halini almanın birçok sebebi vardı. Bunlardan en önemlisi, Roma hukuku dışındaki eski hukuklarda da olduğu gibi savaş esirliğiydi. Savaşta esir düşen bir yabancı ve onun alt soyu, onu esir eden veya satın alan Roma vatandaşının malıdır. İmparatorluk döneminde, kölenin mallara sahip olmak ve borç yüklenmek anlamında hak ehliyeti yoktur. O bir eşya hükmündedir. Klasik sonrası dönemde ise, kölelerin sayılarının azalmasına bağlı olarak, durumları özgür insanlarınkine yaklaşmıştır. Köle efendisi adına bir takım işlemler yaptığında, taahhütleri ve devir işlemleri geçersiz ancak iktisapları geçerlidir. Köle borç taahhütü altına giremez, çünkü o bir hukuk öznesi değildir. Klasik dönem Roma hukukçuları, kölenin borcunu doğal borç olarak kabul etmişlerdir. Vatandaş, özgür bir kimsenin Roma hukukuna göre hak sahibi olabilmesinin koşulu, onun aynı zamanda vatandaş da olmasıydı. Roma vatandaşlığı doğum yoluyla, azat etme ile ve tevcih yoluyla elde edilebilirdi. Roma vatandaşı ana babadan doğan çocuk Roma vatandaşı idi. Efendisi tarafından hukuki usullere uyularak azat edilen bir köle de vatandaş olabilirdi. Azat edilen eski köleyi özgür yapan efendisi değil, Romalılarca devlet olarak tanınan topluluklara dahil oldukları için özgür sayılanlara, senato veya imparatorlar vatandaşlık tevcih edebilirlerdi. 3. Ünite, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi 61 aile reisi, pater familias, Roma aile hukukunda aile, familia, kavramı, günümüzdekinden farklı olarak bir aile reisinin pater familias me egemenliği, patria potestas altındaki kişilerin topluluğunu ifade ederdi. Bu kişilerin aralarında kan bağı olabileceği gibi, aileye evlat edinme yoluyla katılanlar veya bir aile reisinin bir başka aile reisinin egemenliği altına girmesi durumlarında olduğu gibi kan bağı olmayabilirdi de. Roma şehir devletinde, aile içinde hak ehliyetine sahip olan da egemenlik altında olanlar değil, aile reisiydi. Aile reisi hayatta ise yaş ve cinsiyete bakılmaksızın çocuklar ve aile hakimiyetindeki kadınlar, kölelere benzer biçimde hak ehliyetinden yoksundurlar. Roma kişiler hukukunun kategorilerini Gaius nasıl sınıflandırmıştır? Pandekt hukuku, hukuk biliminin güncel ilgisinin konusunu oluşturan Roma hukuku, Orta Çağ ve Rönesans sonrasında Avrupa'daki merkezlerde işlenen, giderek yerel gelenek hukuklarının yerini almakla kıta Avrupa'sında benimsenen bir özel hukuk kültürünü, pandekt hukukunu ifade eder. Roma hukukunun Almanya'da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak pandekt hukuku, Cermen hukukuyla harmanlanmış bir hukuktu. Bu yüzden Roma Cermen hukuku olarak anıla geldi. Ancak Almanya Roma hukukunu ilgi duyan tek coğrafya değildi. Fransa'dan, Hollanda'dan ve daha birçok Avrupa ülkesinden gençler Roma hukuku öğrenmeye İtalya'daki Bologna Üniversitesi'ne akın ediyorlar. Ülkelerine döndüklerinde elde ettikleri seçkin makamlar aracılığıyla yerel gelenek hukukları yerine Roma hukuku kültürünü uygulayıp yaygınlaşmasını sağlıyorlardı. Hümanist öğreti, 15. yüzyıldan itibaren Roma hukuku metinlerini uygulanacak hukuku bulma kaygısından çok, yüzyıllar içerisinde yorumlana tahrif edilmiş metnin ilk özgün ifadesinde ne anlama geldiğini araştırmaya koyuldu. Ne var ki hümanistlerin özgün Roma hukuku arayışı, hukuk uygulamasının istemlerini yabancılaşacak kadar aşırı filolojik bir incelemeye dönüştükçe, hukuki gereksinimleri karşılamaz oldu. Ancak hümanist okul, her memleketin kendi hukukunu uygulaması ama bunu yaparken de Roma hukukunu zengin bir hukuki düşünce hazinesi olarak görmesi fikrini yaymış oldu. Bu anlayış daha sonra kıta Avrupa'sının neredeyse tamamında benimsenmesine, iktibasına zemin hazırlayacaktı. Yabancı hukukun benimsenmesi, iktibas, resepsiyon kavramına ileride değinileceğinden, burada benimsemenin diğer yabancı hukuk alımlarından temel farkının, benimseyen toplumun kendi iradesine ve gelişme, kimi zaman kalkınma, kimi zaman siyasal bağımsızlık arzusuna dayalı olması olduğunu kaydetmekle yetinelim. 1495 yılında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun en yüksek yargı organı, kural olarak Roma hukukuna göre karar verileceğine, Cermen örf adet hukukuna, ancak böyle bir örf adet kuralının varlığının kanıtlanması halinde başvurulabileceğine hükmetti. Böylece pandekt hukuku, bir yandan Almanya'da Roma hukukunun benimsenmesi, öte yandan Roma hukukunun cermenleşmesi gibi iki işlevli bir süreci ifade eder oldu. Bugün Kara Avrupa'sında uygulanan hukuk büyük ölçüde Roma-Cermen hukukundan etkilenmiş. Birçok kurum Roma-Cermen hukukundaki esaslar çerçevesinde uygulanmaya gelmiştir. Roma hukuku hakkında özlü bilgiye Michel Villey'nin Roma hukuku güncelliği, Çev. Bülent Tahiroğlu İstanbul, Deryay. 2007 adlı kitabından ulaşabilirsiniz. Pandekt hukuku. Orta Çağ sonlarına doğru Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan Roma hukukunun benimsenmesi 19. yüzyıldaki kanunlaştırma Giorgio Vigiatio'nun hareketlerine dek sürmüştür. Bu süreçte ortak hukuk Us Comune OAIA'da kullanılan Roma hukuku Corpus Juris Civilis'ime en önemli bölümü Diestinin Yunan dilindeki karşılığıyla Pandekt hukuku olarak da adlandırılmıştır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Orta Çağ'dan 19. yüzyıl başına dek sürmüş olan imparatorluğun sınırları tarih boyunca değişikliklere uğradı. En güçlü döneminde imparatorluk bugünkü Almanya, Avusturya, İsviçre, Liechtenstein, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Belçika, Hollanda toprakları ile Polonya, Fransa ve İtalya topraklarının bir bölümünü kapsıyordu. İtap 62 hukukun temel kavramları Common Law. Biri geniş, diğeri dar olmak üzere iki anlama sahiptir. Geniş anlamda Common Law İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkelerin hukuklarının ortak adını, bir hukuk ailesini ifade eder. Dar anlamda Common Law ise, 1066'da İngiltere'yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek amacıyla atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder. Equity, Common Law'in aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılamasından doğan içtihat hukuku. Statute Law, İngiliz hukukunun içtihattan sonraki ikincil kaynağıdır. Statute Law, yasa hukuku, parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemeleri kapsar. Anglo-Amerikan hukuk sistemi İngiliz hukuku kıta Avrupası hukuk sisteminden farklı olarak İngiliz hukuku genel kavramlara ve bağlantılı oldukları yasalara değil, örnek olay gruplarına ve bunların konu edinildiği yargı kararlarına dayalıdır. Bir Avrupalı için hukuk deyince zihninde canlanan imge yasa ve yasama etkinliği iken bir İngiliz için bu yargılama etkinliğidir. İngilizler için hukuk kuralı, Roma, Cermen geleneğinkinden farklı bir anlam taşır. Hukuk kuralı, yasama etkinliğinin sonucu olarak ortaya çıkmış genel ve soyut bir düzenlemeyi değil, kimi örnek yargı kararlarında işlenen çözümleri ifade eder. Yasama etkinliği sonucunda ortaya çıkan hukuk, statute law, kuralı, ancak yargısal olarak yorumlandığında İngiliz hukuk sistemi ile bütünleşmiş olur. Common Law, ortak hukuk, İngiliz hukukunun kaynakları equality, hakkaniyet, statute law, yasa hukuku. Bu durum İngiliz hukukunun tarihsel olarak üç kaynağa dayalı olarak gelişmesiyle ilgilidir. Bunlar Common Law, equity ve statute law olarak ifade edilirler. Karşılaştırmalı hukuk yazının haklı olarak izlediği bir tarzı biz de koruyor ve bu adları İngilizce özgün ifadeleriyle kullanıyoruz. Common law, ortak hukuk, equity, hakkaniyet ve statute law'u da yasa hukuku olarak Türkçeleştirebiliriz. Ancak bununla örneğin, kıta Avrupa'sında pandekt hukukunun ortak hukuk işlevi gördüğünü söylediğimizde kastettiğimiz anlamın common law'ı ortak hukuk olarak Türkçeleştirmemizdeki anlamlı ayrımını asla ifade edemeyiz. Bu yüzden başka dillerde İngiliz hukuku anlatılırken İngilizce özgün ifadeler neden korunuyorsa, biz de aynı gerekçeyle bu ifadeleri kullanıyoruz. İngiliz hukukunun 300 kaynağının ilk ikisi yargı kararlarının oluşturduğu bir hukuku, sonuncusu ise İngiltere Parlamentosu'nun yasama faaliyeti sonucu oluşmuş bulunan yasa hukukunu ifade eder. Özellikle ilk ikisi tarihsel olarak birbirleriyle rekabet içerisinde gelişmişler. 19. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte ise birleşmişlerdir. Bu yüzden günümüz İngiliz hukuku için içtihadi hukuk ve yasa hukuku olmak üzere iki temel kaynaktan söz etmek olanaklıdır. Şimdi İngiliz hukukunun bu kaynaklarını birbirinden ayırt eden çizgilere eğilelim. Common law. İngiltere tarihinde common law, İngiltere'yi işgal eden Norman krallarının adalet hizmetlerini görmek için gezici yargıçlar atamalarıyla başlar. Bu yargıçların birbirlerinden farklı kararlar vermeleri sonucu yargı birliğini tesis etmek amacıyla 12. ve 13. yüzyıllarda bazıları temyiz işlevi de yüklenen yeni merkezi mahkemeler kuruldu. Bu mahkemeler krallığın ortak hukukunu yani common law'ı inşa etmek üzere yargılamalarını temel bir ilkeye dayandırmayı kararlaştırdılar. Örnek kararların bağlayıcılığı. Örnek kararların mahkemeler için bağlayıcı oluşu. Common law'ı ta en başından bir içtihat hukuku olarak belirledi. Buradaki bağlayıcılık, bütün bir karar metninin bağlayıcılığı değil, karar gerekçesinin bağlayıcı oluşu anlamına gelir. Bir örnek karar ya bir üst mahkemece verildiği için bab 3. Ünite, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi 63 layıcıdır ya da aynı mahkeme daha önce o kararı vermekle sonraki kararında kendini bağlamıştır. Mahkemeler kimi durumlarda örnek kararların bu belirgin bağlayıcılığından kurtulabilirler. Şöyle ki, mahkeme kararına konu olan yasa değişmişse, bir üst mahkeme alt mahkemenin kararını bozmuşsa veya önceki karar, gene kendinden önceki bir karara uymadığı için geçersizleştirilebiliyorsa, önceki karar örnek karar niteliği taşıyamayacağından bağlayıcı olmaz. İngiliz içtihadi hukuku, sayısı birkaç yüz bini bulan bu örnek kararlardan oluşmaktadır. Equity, common law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini giderme gereksiniminden doğmuştur. İngiliz hukuk tarihinde common law'in ilk örnekleri ve sonraki gelişimini her bir davanın karmaşık formüllerle ikame edilmesini gerektiriyordu. Giderek usulü biçimcilikteki bu aşırılık, yükümlüler için gerçekleştirilmesi pek güç koşullar ortaya konmasına, bu yüzden de hak kayıplarına yol açmaya başladı. Equity'nin tarihsel doğuşu, common law mahkemelerinde adalet bulamayanların krala başvurmaları, kralın da bu işlevi Lord Cihangelor'a havale etmesiyle ilişkilidir. Lord Cihangelor'a yapılan başvurular giderek bir Lord Cihangelor mahkemesinin George of Cihangelor doğumuna yol açtı. Bu mahkemelerde dava açabilmek için dilekçe hazırlamak yeterliydi. Bu mahkemelerde biçimsel hukuktan çok vicdani kanaate ağırlık veren bir yargılama tarzı gelişmekle kalmadı. Common law'da bulunmayan vakıf, trust gibi yeni hukuki kurumlar da ortaya çıktı. Birkaç yüzyıl içerisinde equity'nin çeşitlenmesi bu alanda da bir ortak hukuk tesis etme gereğini doğurdu. Aslında iki ayrı koldan gelişin, bazen birbiriyle çatışan, her ikisi de kendi örnek kararlarına bağlı iki yargı düzeni ortaya çıkmıştı. 1873 ve 1875'te kabul edilen iki kanunla soruna uzlaşmacı bir çözüm bulundu. Mahkemeler yerine göre common law'ı yerine göre equity'yi uygulayabileceklerdi. Statute law, İngiliz hukukunun örnek yargı kararlarından sonraki hukuk kaynağı yasalardır. İngiliz hukukunda başlıca iki tür yasal düzenleme bulunur. parlamentonun yasa olarak kabul ettiği metinler ile bu birincilerin uygulanma usul ve esaslarını gösteren ikincil düzenlemeler. Gene belirtilmelidir ki, İngiliz hukuku bilinen anlamıyla yazılı bir anayasaya dayanmaz. İngiliz anayasası denildiğinde bundan, yasa veya içtihat kaynaklı bir takım ilkeler ile 1215 tarihli Magna Carta gibi bazı tarihsel belgeler anlaşılır. Bu ilkeler vatandaşların temel özgürlüklerinin güvenceleri ve kamu otoritelerinin yetkilerini keyfi kullanmalarına karşı öngörülmüş sınırlamalardır. Avrupa Birliği süreciyle birlikte, İngiltere kendi iç hukukunu Avrupa Birliği'ni kuran ulusal üstü hukuka uydurmak için pek çok anlaşmayı ve Avrupa Birliği düzenlemesini kendi kaynak haline getirmekle, yazılı hukukun yani yasa hukukunun payını önemli ölçüde genişletmiştir. Amerikan hukuku, Amerikan hukuku, hukuk tarihi ve kuramı açısından özel bir yere sahiptir. Çünkü, doğudaki görece düzenli yaşamı saymazsak, Amerika'nın batısına göç hareketi, hukuksuz bir toplumsal yaşam biçiminden hukuki bir toplumsal yaşam biçimine geçişin modern dünyadaki belki de tek örneğidir. Sonradan bağımsızlıklarını ilan edip federal bir çatı altında birleşerek Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüşecek olan İngiliz kolonileri ilkel sayılabilecek bir hukuki düzene sahiptiler. Hukuk bazı kolonilerde İncil'e dayandırılmış, bazılarında ise yargıçların insafına terk edilmişti. Üstelik 17. yüzyıl Amerika'sında yazılı hukuk, birey özgürlüklerini sınırlandırmaya eğilimli bir tehdit kaynağı olarak algılanıyordu. Buna Fransız hukuk kültürüne bağlı eyaletlerden kaynaklanan kültürel farklılık tehdidi de eklenince Camus'un Magna Carta Libertatum 1215 tarihinde Papa 3. Innocent, Kral John ve baronları arasında imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinin sınırlandırılmasını ve hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan ediyordu. Magna Carta kralın keyfi vergi salamayacağını, yargılamanın aleni olarak yapılacağını, yasal dayanağı olmadan tutuklama ve sürgüne göndermeye başvurulamayacağını ve soylulardan oluşan bir kurulun kralın Magna Carta'ya uygun davranıp davranmadığını denetleyeceğini hüküm altına alıyordu. 64. Hukukun temel kavramları federal devlet. Birden fazla kendi içinde özerk devletin aynı merkezi iktidara tabi olarak oluşturduğu devlet birliğidir. Federal devlet ve federe devlet, eyalet, kanton gibi isimler de verilir. Olmak üzere iki devlet türü bir aradadır. Hukuk düzeni bakımından hem federe devletin hukuku hem de federal devletin hukuku söz konusudur. Law Kuzey Amerikan hukuk kültürünün de temeli oldu. Amerikan bağımsızlık bildirgesinin ilan yılı olan 1776'yı esas alırsak Amerika'da kabul edilen İngiliz Common Law'i 1776 yılında İngiltere'de geçerli olan Common Law idi. Ancak bu tarihten sonraki gelişimi, Kuzey Amerika toplumunun isterlerince biçimlendirilip farklılaştı. Benzer bir niteleme Amerikan hukuku içinde bir kaynak niteliği taşıyan Equity için de geçerlidir. Amerika'da İngiltere'deki gibi kilise mahkemeleri olmadığından, Amerikan Equity mahkemeleri kilise mahkemelerinin baktığı işlere de bakıp örneğin boşanma, evliliğin iptali gibi aile hukuku konularında gelişkin bir içtihat ortaya koyabilmiştir. Amerikan hukukunun mahkeme içtihatları ve yasama olmak üzere iki temel kaynağı vardır. Mahkeme içtihatları, Amerika Birleşik Devletleri bir federal devlettir. Eyaletlerin kendi yasaları ve yargı düzeni bulunur. Amerikan hukukunda da İngiliz hukukundan kökenlenen, önceki örnek kararların sonrakiler için bağlayıcı olması ilkesi geçerlidir. Yasama, Amerika Birleşik Devletleri'nin federal yapısı, yasama alanında da sonuçlarını doğurur. Bu yüzden Amerikan yasalarının bir kısmı federal, diğer bir kısmı ise eyalet yasalarıdır. Aralarındaki uyum ve denge, geniş ölçüde ABD Anayasası ve onun mahkemelerce yorumu üzerinden sağlanır. Anayasa, yalnızca bir üst hukuk normu olmaktan daha fazla işlev görür. Yasaların anayasa uygunluğunun denetimi aynı zamanda ülkedeki hukuk birliğini sağlamanın da bir aracıdır. Anayasayı yorumlama da nihai yetki yüksek mahkemenindir. Yüksek Mahkeme, anayasanın herhangi bir bölümü ile çatışan federal yasayı kaldırabilir. ABD Anayasası Yüksek Mahkeme tarafından esnek bir biçimde yorumlanır. Bu yorum tarzı ve Amerikan toplum düzenini dönüştürücü etkisini Yüksek Mahkeme'nin ünlü bir kararıyla örnekleyelim. Yüksek Mahkeme 1973 yılında Roe ve Wade, Wade'ye karşı davası vesilesiyle verdiği kararda, kürtaj yaptıran kadına cezai yaptırım uygulayan Teksas eyaletine ait bir yasanın anayasaya aykırılığına karar verdi. Teksas eyaletine ait bir ceza yasası hükmünü böylece ihmal ederken, Yüksek Mahkeme gerekçe olarak anayasanın 5. ve 14. değişikliğinde dile getirilen bazı hak ve özgürlük ilkelerine dayanmıştı. Bunlar, Amerikan Anayasası'nın 5. değişikliğinde yer alan hiç kimse, aynı suç nedeniyle iki kere idam cezası veya bir organını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmayacak. Herhangi bir ceza davasında kendi aleyhinde tanıklık yapmaya zorlanmayacak ve yasal gerekler yerine getirilmeden yaşamı, özgürlüğü veya malından yoksun bırakılamayacak. Özel mülk, hakça bir tazminat ödenmeden kamulaştırılamayacaktır hükmü ile 14. Değişikliğin 2. bölümünde yer alan hiçbir eyalet, Birleşik Devletler vatandaşlarının ayrıcalık ve bağışıklıklarını kısıtlayacak yasa yapmayacak veya uygulamayacak ve hiçbir eyalet yasal gerekler yerine getirilmeden bir kişiyi yaşamından, özgürlüğünden ya da malından yoksun etmeyecek. Ya da kendi yargı yetkisi içindeki bir kişiyi yasaların eşit koruması dışında bırakmayacaktır hükmüydü. Yüksek Mahkeme'ye göre 5. ve 14. maddede yer alan değişiklikler herkesin özel yaşamını kendi anlayışına uygun olarak düzenleyip yürütme hakkını da içerir. Öyle ki, kadınların ilk 3 ay içerisinde gebeliğe son verebilme haklan, onların söz konusu maddelerde temelini bulan özel yaşamın dokunulmazlığı hakkının bir gereğidir. 3. Ünite, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi 65 Amerika Birleşik Devletleri hukukunun temel nitelikleri için şu kaynağa bakılabilir. http://t-o-r-k-i-s-h.turki.us-m-b-i-s-s-y.gov/m-e-d-i-i-i/p-d-f/federal-yargi.p-d-f/o-2. Dikkat! İngiliz hukukunun anayasa anlayışı ile Amerikan hukukunun anayasa anlayışı hangi temelde farklılaşır? Sosyalist hukuk sistemi dağılan Sovyetler Birliği ve eski Doğu bloku ülkeleri kapitalist dünyada egemen olan hukuk anlayışına alternatif olduğunu ileri sürdükleri bir hukuka uygularlardı. Günümüz dünyasında geçmişe oranla daha az sayıda ülke halen sosyalist bir hukuk düzenine sahip oldukları tezini savunurlar. Bu anlamda sosyalist hukuk, Marksist düşüncenin özel bir yorumuna dayalı olarak tasarlanmış bir hukuk düzenini ifade eder. Kendisi de bir hukukçu olan Marx'ın ilgisi daha çok kapitalist toplumda egemen olan hukuk anlayışının eleştirisi ve ideolojik ön dayanaklarının temelsiz bırakılmasıydı. Mülk sahibi sınıflar ile mülksüz sınıfların yasa önünde eşitliği temelinde kurulan burjuva hukukunun gerçek eşitliği sağlayamayacağını, olsa olsa eşitsizliği haklı göstermeye yarayacağını vurguluyordu. Karl Marx'ın kendisi kapitalist toplumun burjuva hukukuna alternatif olabilecek bir sosyalist hukuk kuramı geliştirmiş değildi. Onun kuramsal hedefi, alternatif bir hukuk sistemi inşa etmekten çok var olanın perdelediklerini açığa çıkartmaktı. Ne var ki, Sovyetler Birliği ve sonra diğer Doğu bloku ülkelerinde devlet ve toplum düzeni kurulurken ortaya çıkan hukuk Marksist düşüncenin eleştirel kavramları ile meşrulaştırılmaya girişildi. Sovyetler Birliği'nde eskisinden farklı ve modern bir toplumun kurulması, bunun kapitalist değil de sosyalist bir modele göre gerçekleştirilmesi farklı hukuki düzenleme ve anlayışları ortaya çıkardı. İşte karşılaştırmalı hukukçuların sosyalist hukuk sistemi adını verdikleri model olarak bir dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin SSCB hukukunun alındığı sosyalist hukuk budur. Bunun ne kadar sosyalist bir hukuk olduğu ya da hakikaten öyle olup olmadığı, hatta hukuk olup olmadığı tartışıla gelen bir konu olmakla beraber, tarihsel varlığa sahip bir düzeni niteleyip betimlemek için sosyalist hukuk adlandırması, kuramsal tartışmalardan ister istemez bağımsız kalınarak kullanılmaktadır. Sovyetler Birliği'nde hukuk Sovyet deneyiminde cisimleşen ve Marksizmin bir yorumunda temel bulan anlayışa göre belirli bir toplumda hukukun içeriğini, egemen sınıfların nesnel yaşam gereksinmeleri ve yararları belirler. Başka bir deyişle, yasa olarak ortaya çıkartılan şey, egemen sınıfın istemlerinden hukuki bir metinde dile gelmesinden başka bir şey değildir. Hukukun işlevi, egemen sınıfın, örneğin, kapitalist düzende kapitalistlerin, sosyalist düzende emekçilerin varlığını sağlamak ve mülkiyet ilişkilerini buna uydurmaktır. Buna göre hukuk düzeni de temeli sınıf çıkarlarınca belirlenmiş mülkiyet ilişkilerinin tesis edilip sürdürülmesine hizmet eden bir üst yapı kurumudur. Mülkiyet ilişkileri, yaşamı sürdürmek için gerekli araçların egemenliğinin kime ait olduğunu ifade eder. Hukuk da, diğer üst yapı kurumları gibi, sınıfsal ilişkilere bağlı olarak değişir. Sosyalist toplum düzenine ulaşılmasından önceki tarihsel aşamalarda hukuk hep sömürücü sınıfların yararlarına hizmet ede gelmiştir. Diğer bir söyleyişle sosyalist toplum aşamasına gelene dek hukuk, sömürücü sınıfların üretim araçları üzerine 66 hukukun temel kavramları 9. ayrımın sonu.